İpek Yolu. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Öğle sonrasını paylaşmak, İstanbul konuşmak üzere buluştuk. Yine her zaman olduğu gibi, her perşembe olduğu gibi. Ana kumanda masamızda sevgili Yusuf bizimle, ben Hülya, saat boyunca sizinle olacağım. Her perşembe olduğu gibi yine Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. İstanbul konuşacağız yine. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Geçen hafta Ramazan'a bir giriş yapmıştık. Ramazan'ın ne olduğunu ve nasıl tespit edildiğini, nasıl Ramazan geldi dendiğini konuşmuştuk. Ama yemekler konusunda özellikle yemekleri, davetleri, gelenekleri bu haftaya bırakmıştık. Ramazan deyince şimdi olduğu gibi yemek bu kadar çok düşünülür müydü? Yoksa diyeceksiniz ki belki daha çok düşünülürdü. Şimdi daha az düşünüyoruz. Hangisi doğru?
Şimdi Ramazan ayının mahiyeti gereği bir kere yemek ön planda. Çünkü Ramazan ayı Müslümanların bir ay sabahtan akşama kadar oruç tuttukları, aç kaldıkları bir devre. Hal böyle olunca bundan sonra da tabii oruç açma izni var. İster istemez o gün boyu aç kalmanın intikamını insanlar kendilerine izin verilen devrede alıyorlar. Ecdat boğazına düşkün, güzel yemekler yemeyi, güzel yaşamayı arzulamış. Ramazan ayında bir ay oruç tutmak, bunun önüne geçmek şöyle dursun, bilakis bu arzuyu, bu zevki kamçılamış. Gün boyu aç duran mideler, aç duran nefisler, kendilerine izin verilen zamanda fevkalade güzel, ziynetli, zengin sofralarla oruçlarını açmışlar.
Peki tam tersi değil mi asıl olan? Yani işte biz fakirin halinden anlamak için, biraz daha kanaatkar olmak için oruç tutuyoruz. Belki bedenimizle ilgili bir rahatlama bekliyoruz, istiyoruz. Ama tam tersi iftar ve sahur sofraları hatta bir şenliğe dönüşüyor.
Ama şimdi şöyle düşünmeli. Yani iftar açana kadar bir kere insanlar imkanları olduğu halde, yemekler, yiyecekler ellerinin altında olduğu halde, hiç kimse de kendilerini bundan men etmediği halde buna ellerini sürmüyorlar. Bu hem Allah'ın büyüklüğünü kabul etme bakımından değerli, hem de bu zaman zarfında zaten anlıyorsa açın halinden anlıyordur.
Anlamıyorsa zaten
iftarda yiyip yememesi onun yani çok kıt kanaat geçinen insanlar da bunu anlıyor demek değildir. O ayrı bir şey. Oruç yani en azından tutulduğu devrede, en azından iftara kadar, sahurdan iftara kadar fakirin, açların halinden anlamayı, sıhhatli olmanın kıymetini anlamayı sağlıyor. Yani sıhhatli insan her şeyi yiyebilir, sıhhatsiz insan her şeyi yiyemez. Dolayısıyla oruç tutmak aynı zamanda sevdiği şeyleri yiyememekte sıhhatin kıymetini anlamaya vesile oluyor. Ama bunu ila nihai devam ettirmek mümkün değil. Neticede herkes insan. İnsan aciz demektir. Ondan mutlak fedakarlık hiçbir zaman beklenemez. Yani bu kadar bir fedakarlık bile kendi ihtiyarı, imkanı olduğu halde yememesi insan için kafi görülmüş.
Bu kadarı yeterli.
Evet, ondan sonra bu fedakarlığın mukabili olarak kendisine bir mükafat. Yani iftar ve sahur sofraları bir mükafat oluyor. Yani hiç yapmamaktansa
yani yapıp orucu ondan sonra
mükafatlanmak belki daha makul geliyor bu bakımdan.
Yine de hani ölçü anlamında işte biz hep israf etmemeyi tavsiye ediyoruz. Zaten diyetisyenler de az yemeyi, bütün gün süren açlıktan sonra az yemeyi tavsiye ediyor. Ama da bir hep söylediğimiz bir şey var. Evet, diyetisyenler böyle söylüyor ama diyetisyenler o dönem insanların ne kadar enerji kaybettiğini de bilmiyorlar.
Tabii. Şimdi burada iki şey var. Birincisi, sofraların çok zengin olması, her zaman pişmeyen nadide yemeklerin çeşit çeşit pişmesi demek hem israf demek değil hem de çok yemek demek değil. Bu karıştırılıyor. Hiçbir zaman iftarda da sahurda da çok çeşitli ve ender yapılan yemekler yenmeli. Fakat bunlarda da ölçüyü kaçırmamalı. Oruç tutmak demek, biraz evvel söylediğim gibi, aç durduğu zamanların intikamını almak demek değil. Yani normal makul yemeği zaten hem İslam dini, hem bizim kültürümüz, örfümüz, hem de tıp otoriteleri, diyetisyenler öngörüyorlar. Yani oruç tutmak çok yemeği mazur hale getirmiyor. Bilakis belki gün boyu aç kalan insanın biraz daha makul davranması iftarda gerekiyor. Birden boca etmesi yemeği. Peki eskiler böyle miydi? Eskilerde her zaman günümüzde olduğu gibi yemenin ölçüsünü bilmeyen, önüne ne konsa yiyen, bu konuda kantarı terazisi olmayan kimseler gelmiş geçmiştir. Bunlar namlı oburlar olarak anlatılır sosyal tarihimizde. Ama şurası bir gerçektir ki yani insanlar ölçüyü bildikleri müddetçe çok ve çeşitli yemeleri yani çok çeşitli yemeleri normaldir, meşrudur. Doyduktan sonra yemeleri abur cubur yemeleri uygun değil. Eskiler buna dikkat etmişler. Sofralarında çok çeşitli yemekler olmuş. Hepsinden tadımlık yemişler. Bunu biz eski kayıtlarda, hatıralarda görüyoruz. Yaşlılardan da dinliyoruz.
Tabak dolusu değil yani.
Değil. Zaten Anadolu'da ortadan yeme geleneği vardır. İstanbul'da da bazı yemekler ortadan yenir, bazıları ayrı tabaklarda yenir. Böyle olduğu için zaten herkes belli bir miktarda alıp eski tabaklar zaten küçük olurdu. Çok büyük tabaklar tercih edilmezdi. Ondan sonradan bize bu Rusya'dan falan gelen tabaklar öyledir. Çok büyük. Yani küçük küçük tabaklarda olunca her şeyden, çünkü çeşit çok olduğu için sofrada. Ya bu sadece Ramazan ayına mahsus değil. Eski sofralarımızın bir hususiyetidir. İnsanlar imkan buldukça sofrada çeşitli yemekler yapmayı sevmiş. Yani birkaç çeşit yemek çıkarmayı sevmiş. Bu demek değil ki çok yemek. İşin ikinci yönü, biraz evvel işaret ettiğiniz gibi, eskiler fevkalade dolu dolu yaşamışlar. Yani şimdiki insanlar da belki zihni olarak bazı
yorgunluklar yaşıyorlar
ama eskiler buna ilaveten bir de bedeni yorgunluklar yaşıyorlar. Düşünün, teknolojinin bu kadar ilerlemediği bir çağda gerek İstanbul'da gerek Osmanlı ülkesinin ücra köşelerinde, köyünde, kasabasında, şehrinde yaşayan kadınların hayatını düşünmeli. Çamaşır yıkamayı, bulaşık yıkamayı, yemek yapmayı, yemek yapılacak malzemeyi hazırlamayı, bunları yerleştirmeyi, yemek sofralarını kurmayı, çocuklarıyla ilgilenmeyi, dikiş dikmeyi, sökük dikmeyi, yamamayı, kolalamayı,
örgüyü,
ütünün şimdiki gibi yaygın olmadığı bir devri düşünün, örgüyü, dokumayı, halısı, kilimi var, dokunuyor. Bunların hepsini hanımlar yapıyor ve bu kolay bir iş değil. Evlerde suların akmadığı, elektriğin olmadığı, dolayısıyla elektrikli eşyaların hiç bulunmadığı bir devirde bu insanların, hanım, o evlerin temizlenmesini bir düşünün. Tahta evlerin temizlenmesi çok zordur. Evet. Yani fırçayla temizlenecek, sık sık temizlenecek. Devamlı sirkülasyon olan bir ev, şimdiki gibi müze evler yok o zaman. Evler içinde dolu dolu, tek kişi de otursa dolu dolu bir hayatın yaşandığı mekandır. Dolayısıyla kirlenir.
Gireni çıkanı eskir, çok.
Giren çıkan çoktur. Tek başına bir yaşlının huzuru eve bile pek çok giren çıkan vardır. Yardım için, ziyaret için gelen giden vardır. Ben böyle hanımlar tanıdım. Tek başına yaşıyor, yaşlı. Geleni giden o kadar çok ki. Bizim eve o kadar çok insan bir günde girip çıkmıyor.
Ne güzel.
Onun için eski evlerde iş çok. Bu insanların harcadığı enerjinin karşılığında da biraz iyi yemesi de makul karşılanır.
Evet.
Yani iyi yemişler. Hakkı ama var. İyi çalışmışlar.
Karşılığını vermiş.
Evet. Şimdi bu insanların torunları genlerindeki şifrelerle belki veya aile alışkanlıklarıyla aynı şekilde yiyorlar. Fakat harcadıkları enerji ecdadlarının enerjileri gibi değil. Düşünün, 100 metrelik bir yere bile arabayla gitmeyi, vesaitle gitmeyi düşünen insanlar var. Eskilerin 3-4 kilometreyi gayet tabii bir şekilde yürüdükleri bir devri düşünün. Su almak için, bir yerden bir yere gitmek için. Yani eski İstanbul'da da yani hadi ince bir hanım bir yere gideceği zaman yürüyerek gidemez ki. Vesaitle gidemez ki. O zaman vesait şimdiki gibi bol değil. Olsa belki ona verecek parası yoktur. Veya imkanı yoktur. Veya ara mahallelerde bunu bulmak kolay değildir. Peki çok yere yürüyerek gidip gelirler. Ve bundan da yüksünmezler.
Tabii o zaman da yemeğe hakları olur.
Evet. Zaten vesaitle gitmek bile bir yorgunluktur. Yani faytonları hatırlayan çok az kimse vardır zamanımızda. Faytonlar şimdi turistik arabalar oldu. Fayton bile bir insanı bir yere götürürken yorar. Yaylı arabayı düşünün. Yaysız Tatar arabasını düşünün. Koçu arabası denilen öküz arabalarını düşünün ki bunlar İstanbul'da bilhassa kadınların kullandıkları, hamama giderken, mesireye giderken, uzak gezmelere giderken kullandıkları vesaitlerdi. Bu arabalara binmek bile bizatihi yorgunluk kaynağıdır. Yani yürüse insan belki bu kadar yorulmaz. Çünkü yollar muntazam değil. Taşlı, Arnavut kaldırımlı yollar. Parke de değil.
Sallana sallana.
Parke de olsa yorar. Bu arabalarda yay yok. Bunlar sallana sallana giden insanların iç azaları birbirine girer. Dolayısıyla eski insanlar İyi yemişler ama iyi çalışmışlar.
Evet.
Onun için bunu her zaman nazara almak lazım.
Şimdiki nazar insanlar, etmemek lazım.
Evet. Şimdiki insanlar iyi yiyorlar ama iyi çalışmıyorlar. Bir de burada bir başka problem var. Yani yine biz diyetisyen değiliz ama en azından Türk kültürü, ecdadın yaşadığı hayat çerçevesinde bazı şeyler söyleyelim. Bizim yeme alışkanlıklarımız fevkalade değişti. Eskilerin yediği yemeklerle şimdi yenen yemekler arasında dağlar kadar fark var. Eski yemekler katkısı olmayan, olabildiğince natürel. Evet, içinde kırmızı eti, yağı falan var ama olabildiğince natürel gıdalar. Şimdiki gıdalar öyle değil. Şimdi ben gençlerle, çocuklarla konuşuyorum, en sevdiğiniz yemek diyorum. Çocuklar makarna, köfte, hamburger, bunları söylüyorlar. Hiçbirisi zeytin etli yaprak sarması demiyor. Yani bu kadar güzel bir yemek hiçbirinin literatüründe, repertuarında yok.
Anlatmıştım size. Kayınvalidemin bir akrabası onu evlendirdi. Biz de adettir yemeğe aldık. Ve kayınvalidem özenmiş, küçük küçük dolmalar sarmış. Gelin hanım yemedi.
E buyurun. Yenmez mi yani? Hele,
ya ben hiç sevmem
hele onun
dedi.
Adeti böyle serçe parmağı ebadındadır.
Evet, evet yani, o kadar.
Yapmaktır. Bazı böyle tok kısa çeşitleri de var. Yani daha kalın, baş parmak kalınlığında ve kısa. Hı. Ama makbulü ince olandır.
Evet.
İşte ne diyeceksiniz evet. Yani?
Nasıl
buna,
büyük
bunu
bir
nasıl
hayal
izah edeceksiniz? Yani etli yaprak sarması sevilmez mi? Hı. Yani yemedi. Az bulunan, az mesela geçenlerde bizi bir yere davet ettiler. Bir yere ben uğradım. Bu seyahatler esnasında yemek yemiştik. Fakat yemek sofrasından kalkıyorlar. Baktım etli yaprak sarması var. Davet ettiler. Biz, ev halkı yok. Biz yemek yedik dediler. Ben dedim yaprak sarmasına hayır demem. Yani doymuş da olsak yaprak
ona
sarması
3-4
tane yemeğe yer var. Çünkü her zaman ele geçmez. Çünkü hazırlanması fevkalade zordur. Düşmesi de yani uygun lezzetli olması da her zaman olmaz. Bazen yaprak damarlıdır, serttir,
tabii,
karttır,
kalındır.
O tat vermez. Veya çok körpedir, dağılır. O da tat vermez. Bulguru fazladır veya pirinci fazladır veya eti fazladır. O da tat vermez. Bunu kıvamınca yapmak lazım.
Lezzetli miydi bari yediğiniz?
Lezzetliydi. Yani aynı serçe parmak usulü.
Evet.
Zaten biliyorsunuz kimin nasıl neyi yaptığını artık belli sosyal münasebetlerden sonra kimin neyi ne kadar güzel yaptığını biliyorsunuz. O oldu mu? Yani bir arkadaşıma gittim de hanımı memlekete gitmiş. Ah dedim bir an evvel gelse de dedim hanımına kavuşsan dedim. Şaşırdı dedim ki un helvasını çok güzel yapar onun hanımı. Ordulu. Ordulların öyle bir çok az kavrulmuş un helvaları vardır. Gelse de bize un helvası yapsa dedim.
Siz o yüzden yani. Yani hayır dua o yüzden.
Çok da iyi niyetli bir şey değil tabii ama yani biz tabii muhabbet olsun diye söyledim bunu elbette ki. Yani bir de tabii etli yaprak sarmasının suyu en az kendisi kadar mühimdir. Ona şöyle taze ekmeği batırırsınız. O en az kendisi kadar güzeldir. Suyu çok çekmişse ona yeniden su yapıp koyarlar.
Ki sulu olsun.
Sulu olsun.
Kabak dolmasının da öyledir.
Kabak dolmasının da öyledir. Biber dolmasının da öyledir.
Evet.
Bunları yemeyenler çok. Yani bu yemekler sofradığında hiç pişmeyenler var. Bu yemekleri yemeyenler var. Bırakın yemeyi sevmeyenler var. Bilmeyenler var. Veya geldiği zaman böyle biberlerini soyanlar var. Halbuki biber dolmasının lezzeti biberindedir. Onun böyle kendine mahsus kekremsi bir tadı vardır.
Evet.
O harçla bir araya geldiği zaman fevkalade lezzetlidir. Şimdi bunlar sofradan silindi.
Evet.
Bir de işte diyetisyenlerin de bugün vurguladıkları veya daha çok vurgulamaları gereken husus bu. Eskiler iyi yemişler ama yedikleri yemeklerin her birisi yenecek yemekler. Şimdi milletin yediği yemeklere bakıyorsunuz. Baklagiller fevkalade lüzumludur. Bilhassa bağırsak sistemi için.
Ama zor pişenleri atmışız hayatımızda.
Evet atılmış. Tabii bunun izahı kolay. Yani makul. İnsanlar fevkalade süratli bir hayat yaşıyorlar. Karı koca çalışıyor. Evde çabuk pişen, kolay pişen yemekler olmalı. Yani tabi bu doğru. Yani ama bu şeyi haklı göstermiyor. Yani beslenme düzenimizin bozuk olmasını
evet.
Haklı göstermiyor maalesef. Yanlış. Baklagiller pişmeyen evler var. Baklagil seversiniz sevmezsiniz. Fevkalade lüzumlu. Fevkalade vücut için ihtiyaç olan ve başka şeylerin tolere edemeyeceği avantajları olan bir gıda. Ne diyeceksiniz?
Gülmece olsun diye anlatayım kardeşim. Küçük yaşta bir ameliyat geçirmişti ama çok küçük ilkokul öncesi. Ve benim de annem kuru fasulyeyi çok sever. Ben şahsen o kadar sevmem ama hani güzel pişmişse şöyle helmeli yerim.
Efendim sözünüzü unutmayın. Sevmediği yemeği de insan en azından senede bir kere yemeli.
Evet.
Senede bir kere yemeli çünkü onun hasıl ettiği bir fayda vardır. Meyveyi de öyle. Ben mesela inciri çok sevmem. Ama mutlaka senede birkaç kere yerim. Yani yediğim zaman da bu nasıl kötü şey demem ama yani aramam inciri. Neden? Çünkü Allah onu öyle yaratmış. Bizim coğrafyamızda yetişiyor. Mutlaka bizim vücudumuzun o incire ihtiyacı vardır.
Evet,
en az senede bir kere yemek lazım. Evet. Evet.
Kardeşim uyandı kendine geldi. Tabii biz zor bir durumdayız hepimiz. Tabii herkes soruyor, ne istiyorsun, ne istiyorsun? O gözünü araladı. İnanın ilkokul öncesi, kuru fasulye istiyorum dedi. Kuru fasulyenin benim kuru hayatımda fasulye. Böyle bir anısı vardır. Kuru fasulye istiyorum dedi.
Bakliyattan kuru fasulye zaten en temize çıkmış olanı. Yani evlerinde nohut, mercimek hiç pişmeyenler bile senede bir iki kere de olsun kuru fasulye
geleneksel milli yemek olduğu
evet,
için.
Evet öyle oldu. Yani onun bile çok çeşitli pişmesi mümkün. Yani etsiz zeytinyağlı pişirmek mümkün. Pilaki tarzında etli pişirmek mümkün. Kıymalı pişirmek
salatası
mümkün.
Salatası var.
Salatası var. Piyaz şeklinde. Efendim salatalar ayrıca katılması mümkün haşlayarak. Hı hı. Pastırmalı pişirmesi mümkün. Sucuklu pişirmesi mümkün. Dolayısıyla alternatifi çok olan bir yemek kuru fasulye. Onun için insanlar kuru fasulyeyi nispeten seviyorlar. Hı. Aşureye konur malum. Ama diğer bakliyatlar artık soframızdan çekildi. Yeşillikler gibi.
Onlar da mı?
Yani bamya yiyen neredeyse yok denecek kadar az ki bamya bilhassa demir açısına faydalıdır.
Geçen gün tavsiye ettik dinleyicilerimize evet. Tarifini de verdik.
Yeşil fasulye mesela çok yaygın, sevilen, beğenilen bir yemek. Şimdi bakıyorum gençler yeşil fasulye oldu mu dudaklarını büküyorlar. Karnabahar, lahana, pırasa zaten hiç yiyen yok.
Peki pazarda satılıyor bunları kim alıyor?
Efendim işte eski kültüre angaje olanlar veya uyanıklar alıyor. Yani bunların ne kadar aynen. Güzel olduğunu bilenler, ağzının tadını bilenler alıyor. Şimdi bu yemek sevmemenin sebeplerinden bir tanesi de o yemeği yememektir. Ben kabak yemeğini sevmezdim. Ağzıma sürmezdim. Bir akrabamıza gittik. Bir yemek yememiz icap etti. Yemek çıkarttı. Yemekte de kabak var. Ben de ben bu kabağı yemem, sevmem diyemedim. Yani kıllık yapmadım orada. Yedim ama ne kadar güzel bir şeymiş. Böyle kekikli, pirinçli pişirmiş ve bu kadar da güzel. Hala tadı damağımdadır. Ondan sonra kabak benim en sevdiğim yiyecek oldu.
Yani.
Dolması, çorbası, zeytinyağlı, peynirli, bol sarımsaklı.
Domates yemeyenler var. Yani yemekte domatesi ayıran, çiğ domatesin tadına bakmamış olanlar var.
Efendim, domates için Avrupa'da çok münakaşalar olmuş. İlk çıktığı zaman domates malum Amerika'dan gelmedir. Hı hı. Bu zehirli midir değil midir diye zannediyorum. Bu yeşil olarak bir miktar yendiği zaman oksit etkisi yapıyor insanda. Bir zehirlenmeye yol açıyor bir nevi.
Biz ama, bildiğimiz kırmızı güzel domates. Ya,
kırmızı domatesde böyle bir şey yok. Bu münakaşa edilmiş. Meşhur bir yazar vardı. Aynı zamanda da doktordu kendisi. Allah rahmet eylesin. O köşesinde yazmıştı. Ben domates yemem. Domates fevkalade faydasız, lüzumsuz bir gıdadır. Evlenirken de hanımıma bu eve domates girmez, bu evde domates yenmez. Bu şartla benimle evleniyorsan diye teklif ettim. Hanımım da kabul etti demişti. Ben de şaşmıştım doğrusu. Yani domatese bu kadar... Yani adomatestik olmak mümkün de antidomatestik olmak o da enteresan yani. Domates aleyhtarlığını böylesini görmemiştim. Var yani yemekte soğanları seçenler, yani enteresan kıymayı seçenler, enteresan. İşte çoğu insanların sevmediği bir yemek olabilir. Mesela karnabahar güzel bir yiyecek. Fakat bir kokusu vardır kendine mahsus. Hoş da bir koku değildir. Onun için onu çok kimse sevmez. Bunun tolerans yapılması mümkün. Mesela havuçlu, patatesli, kıymalı pişirilirse küçük küçük parçalanarak bunu bol domatesle veya salçalı daha lezzetli oluyor. Veya haşlayıp.
Haşlarken limon ekleyebilirsiniz. Limon, o
hatta sarımsaklı yoğurt döküp o şeyi bastırmak mümkün. Yani salatasını yemek mümkün. O greten şeklinde yapıldığı zaman hiç şeysi kalmıyor. Yani kokusu. Kokusu falan kalmıyor. Adeta bir balık gibi, deniz ürünü gibi yiyorsunuz. Mümkün. Yani ille de çok zorlamanın da gereği yok. Eskiler böyle yenmeyen yemekleri içine bol havuç katarak yedirirlerdi.
Havuç evet.
Eski İstanbul hanımlarının adetidir. Bütün yemeklere havuç doğrarlar. Pırasadan tutun.
Evet, zeytinyağlı pırasa, barbunya.
Hepsine havuç doğrarlar. Patates değil. Çünkü patates mukavemeti zordur. Piştiği zaman hemen yenmesi lazım. Ve ertesi gün ancak ondan sonra yenmemesi iyi. Tadı bozulur. Bir ikincisi kolay uyum sağlamaz. Helmelenir. Helmelendiği zaman da o pişen yemeğin zarafetini ve lezzetini değiştirir. Onun için patates de ben severim patatesi. Mesela ıspanakta, semizotunda hatta barbunyada küçük patatesi severim. Ama havuçu eski İstanbul hanımları mutlaka yemeğe koyarlardı.
İşte yeni İstanbul hanımlarına da tavsiye ediyoruz.
Tavsiye ediyoruz.
Peki kısa bir aradan sonra buradayız.
Thank you.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Eski İstanbul'da iftar ve sahur sofralarını konuşuyoruz. Tabii şimdiki sofralara döndük ama aslında bunları konuşurken bir zamanlar pişen ve şimdi pişmeyenleri de değerlendirme fırsatı bulduk. Peki hakikaten böyle çok gösterişli, neredeyse ucu görünmeyen sofralardan bahsediyoruz.
Şimdi şöyle, iftar davetleri için söylüyoruz bunu. Normalde evdeki yemekler ayrı. İftar davetlerinde bir kere kadınlı davetler, erkekli davetler, hem kadın hem erkekli davetler olmak üzere üçe ayrılıyor. Erkekli davetlerde sofra selamlık dairesine kuruluyor. Evler iki bölüm, daha önce de anlatmıştık. Harem kısmı, selamlık kısmı. Selamlık kısmı erkek misafirlerin kabul edildiği, evin erkeğinin erkek misafirleri kabul ettiği, icabında çalıştığı, dinlendiği yer. Harem ise yabancı erkeğin giremediği, evin hanımlarının yaşadığı, ama harem dediğin çok küçük bir yer değil, odaları, mutfağı olan. Yani evin büyük kısmı harem. Selamlık bugünkü misafir
salon
odası.
Evet, şimdi
ama hani giriş farklı. Yani aynı yerden girilmiyor, farklı yerden giriliyor. Ayrı helası var. Ve de haremle selamlık arasında bir irtibat yeri var. Bu bir döner sofra olabilir, bir pencere olabilir, bir kapı olabilir. Kapıdan sonra bir aralık vardır. Yemekler oraya konur. Hizmetkar varsa hizmetkar, değilse evin erkeği o yemekleri tepsiyle alır, içeriye getirir. Şimdi eskilerin daha önce de söylemiştik, yemek yemeyi bir zevk olarak almışlar. Yani evet, yemek için yaşamamışlar ama yaşarken en güzel şekilde yemeği, en güzel sofralara oturmayı bir şiar edinmişler. Güzel yemekleri yemişler ama servise de ikram ehemmiyet vermişler. Çünkü zahir, görünüş iyi olursa batın iç de iyi olur. Yani dışa ehemmiyet vermemek. Mesela üst baş döküntü olursa insanın bu konsantrasyonuna tesir eder. Etrafın dağınık olması insanın konsantrasyonuna tesir eder. Aynı şekilde sofra ne kadar güzel olursa insanın iştahına ve o yemekten lezzet almasına da o kadar tesir eder demişler. Bu sebeple eskiler sofralara ihtimam etmişler. Eski evlerde mutlaka ayrıca misafire çıkarılan sofra takımları bulunurdu. Bu sofra takımları ilk zamanlarda porselenin yaygın olmadığı zamanlarda işlemeli bakırlardan. Porselen kültürümüze girdikten ve yayıldıktan sonraki son 200 yıl, 250 yıldır bakırların yerini artık porselenler almıştır. Fakat bakırlar sahan şeklinde yemeğin hararetini muhafaza ettiği için yine sofrada yerini de muhafaza etmiştir. Bunlar
kapaklı kaplar. Kapaklı. Sözünü kestim.
Şöyle, sahanlar birer kişilik yemeklerin bulunduğu sahanlı kaplardır. Bunların tepesinde tutma yerlerinde kuş motifi olduğu için bunlara kuşhane adı da verir. Kuş evi. Küçük yani. Daha büyük, ince uzun sahanlar da vardır. Bunlar ortaya konulan yemekler içindir. Mesela yumurta kırılmış bir kıymalı yumurtada, yumurtalı pastırmada ortaya konur, ortadan yenir.
Büyük bunda kapağı sahanlar, var.
Bunda kapağı vardır yine aynı şekilde. Küçük sahanlar, büyük sahanlar. Pilav içinde lenger denilen yayvan bakır kaplar vardır. Bunların kapağı olmaz çünkü pilav tencereden konur konulmaz. Bu zaten sofraya servis yapılır. Pilavın böyle buğuları süzülmektedir.
Bu bir servis tabağı sadece.
Bu bir servis tabağıdır. Umumiyetle bunlar büyük siniler düşünün. Yani her evde birkaç tane büyük sini vardır. Bunlar bakır, ağır bakır, dövme bakır. Her tarafı işlemeli, fevkalade süslü. Belli aralıklarla parlatılan veya icap ediyorsa kalaylanan sinilerdir. Zengin evlerinde de, fakir evlerinde de belki kalite farkı, belki büyüklük farkı da bunlardan birkaç tane bulunur. Bunların altlıkları ve bunlara mahsus örtüler. Bunlar serilir, üzerine altlık, üzerine bu konulur. Yerde yeniliyor. Klasik dönem için Osmanlılar'da hep yerde yeme vardır. Ancak Sultan Hamit'in son zamanlarından itibaren, yani 19. asrın sonlarından itibaren artık İstanbul evlerine masa sandalye girmiş. Yemekler masa ve sandalyede yenmeye başlamıştır. Saraya bu Sultan Mecid zamanında girmişti. Fakat harem dairesinde yine yemekler yerde, yer sofralarında yeniyordu ki Osmanlı Devleti'nin hemen hemen Sultan Reşat devrine kadar saraylarda, haremlerde yer sofralarında yenmiştir yemek. Ancak padişahın ve resmi davetlerin yediği yemekler masalarda yenmiştir. Şimdi bu yer sofraları selamlık dairesinde, yemek için ayrılmış bir oda varsa orada, değilse selamlık dairesinin divanhanesinde ortaya serilir, etrafına insanlar toplanır. Davetler fazlaysa bu sini büyütülmez, ayrı siniler konulur. Herkes rütbesine ve yaşına göre ayrı sinilerde oturur. Yani rast gelen burada boş yer var, sen buraya geç denmez.
Onu birisi organize davet eder mi, yoksa herkes
tabii
bilir
evin,
mi?
Evin kahyası önceden davetleri ona göre ayarlar. Yani şunlar şunlar aynı sinide, bunlar aynı sinide, bunlar aynı sinide oturacak diye ayarlar. Misafirler eve geldiği zaman da evin kahyası bu işlere bakan, yani bir nevi protokol müdürü diyelim biz buna. Her evin böyle bir kahyası vardır. Aynı zamanda protokol müdürüdür. Teşrifatçı. Saraylarda da vardı bu. herkesin nereye oturacağını o tespit eder. Ve davetlileri küçükler önce olmak üzere sofraya buyur eder.
Küçükler, yaşça küçükler.
Evet, çünkü büyükler sofrada beklemesin diye küçükleri. Hmm. En büyük oturduktan sonra servis başlar. Dolayısıyla büyük sofrada az beklemiş olur yemeği.
Bu da bir saygı ifadesi.
Bu da bir saygı ifadesidir. Böylece yemeğe başlanır. Ev sahibi adeten iftar davetlerinde sofraya oturmaz. Ama ev sahibinin hizmetkarları varsa o da kendi rütbesine denk kimselerle sofraya oturur. Hizmeti o hizmetkarlar veya evin oğlu damadı varsa onlar yapar. O zaman ev sahibi oturur. Eğer hizmetkar yoksa evin sahibi asla sofraya oturmaz. O çünkü iftar boyunca hizmetle meşgul olur.
Yani orucunu
sonra orucunu açar. Ve orucunu açar, sonra yemeğini bir kenarda yer. Porselen hayatımıza girdikten sonra artık sofralarda da biraz İstanbul evlerinde de yemek tabaklarının artık porselen ama kıymetli porselenlere dönüştüğünü biliyoruz. Bunlar bütün evlerde en az bir iki takım misafirin sayısına göre porselen tabaklar bulunduruluyor. Bunlar hem sıhhi hem göz süsleyici olduğu için tercih edilmiş. Sofrada önce iftariyelikler var. Bunlar sofrayı önceden donatılıyor.
Neler bunlar? Şimdiki gibi mi?
Efendim şimdiki gibi ama şimdikine ilave bazı şeyler var. Şimdikin çeşitlerinde birkaç çeşidi var. Mesela sofrada mutlaka peynir bulunur. Bir çeşit peynir mi? Hayır. Ev sahibinin sosyal statüsüne, misafirlerin sosyal statüsüne ve ev sahibinin
ekonomik gücüne
göre çeşit çeşit peynirler. Paris'te bir dükkanın önünden geçiyordum. Dükkan kokusu beni cezbetti. Fakat menfi manada, kötü koku. Burada bu kadar kötü kokan bir dükkan ne olabilir acaba? Tabak hane kokusu gibi. Baktım peynir dükkanı. Sadece peynir satıyor ama. Yani tereyağı arasanız yok. Sadece peynir. İtalyan, Fransızlar biliyorsunuz peynire çok düşkündürler. Peyniri yemek öncesinde aperatif olarak yerler, yemekten sonra yerler, yemekle beraber yerler, şarapla beraber yerler. Sadece peynir satılan bir dükkan, belki envai çeşit peynir var. Sonradan düşündüm ki Türkiye'de böyle. Türkiye'de saymaya kalksanız çeşit çeşit peynirler var. Yani Türkiye'de peynir bakımından çok zengindir. Çünkü süt ürünleri bakımından ülkemiz zengin ve buna meraklı. Eski sofralarda da böyle. Kaşkavalından tutun Edirne peynirine kadar. Efendim dil peynirinden örgü peynirine kadar. Çeşit çeşit peynirleri ki peynir muhafazası da kolay olduğu için uzak yerlerden de gelse peynir sofralarda bulunuyor. Reçel çeşit çeşit. Zaten her evde eskiden reçel satın alınmazdı. Her evde kış başında veya mevsime göre kış ortasında mesela ayva gibi reçeller yapılır. Marmelatlar yapılır çeşit çeşit kavanozlarla. Bunlar ikilerde durur ve kış boyu veya yaz boyu tüketilir. Evde devamlı reçel olur ve çeşit çeşit reçeller olur. En zor olan incir reçelinden tutun da patlıcan reçelinden kadar eski İstanbul'da pek çok reçel pişirilmiş.
Şimdi bunların bazıları yok hayatımızda.
Bunların bazıları hayatımızda yok. Bazıları da artık evde yapılmıyor. Dışarıdan alanda artık bu reçel kültürü de yavaş yavaş hayatımızdan çıktı. Çok kimselerin kahvaltı sofralarında reçele rastlayamıyoruz. Tabii reçel olunca tereyağı ve kaymak. Çeşit çeşit tereyağları, çeşit çeşit kaymaklar sofrada endam eder. Çeşit çeşit zeytinler. Bir zeytin çeşidi değil. Halbuki zeytin deyip geçilir. Çeşit çeşit zeytinler sofraya konur. Çünkü her zeytinin muhibbi, seveni farklıdır. Ülkemiz de zeytin bakımından zengin. Öteden beri de Osmanlılar zamanında da zeytinin kıymeti biliniyordu. Ve üretimi bol miktarda yapılıyordu. Helva. Yani tahin helvaları. Un helvası veya irmik helvası değil. O bir tatlıdır çünkü. Tahin helvaları mutlaka iftar sofrasında bulunur.
Yaz kış.
Ama daha ziyade kışın. Çünkü yazın tahin helvası evet, ağır
çok,
gelir. Yenmez.
Evet, tercih edilen bir şey.
Pastırma. Mutlaka eski İstanbul sofralarında bulunur. Şimdiki gibi sosis salam yok. Ama pastırma ve sucuk. Sucuk şimdiki gibi. Pastırma şimdiki gibi eskiden evlerde yapılırdı. Belli bir devrede bunu bilen adamlar çağrılır. Her ev kendisi sucuğunu pastırmasını kavurmasıyla beraber yapardı. Kavurma mutlaka sofrada bulunur. Çünkü kavurmayı da o şekliyle yani küpten çıkarıldığı şekliyle sevenler vardır. Soğuk et yani. Avrupa sofralarında.
Yani üzerine yumurta kırılmadan vesaire.
O ayrı o yemek şey. Olarak pişirilir. Bir de normal Avrupa sofralarındaki mezelerde vardır. Soğuk et malum. Bu şekilde iftar sofrasında bulunur. Bunun dışında yani şimdi adı bilinen bilinmeyen çok zengin bir iftar sofrasıyla iftariye sofrasıyla iftar açılır.
Bunlar böyle açıkta mı? Açıkta. Yani herkes kendi tabağına mı
Hayır
alıyor?
Hayır efendim öyle değil. Açıktan yeniyor.
Herkes kendisi.
Evet, açıktan
orada,
yeniyor. Pide yani. Adeti var. O zaman da var. Osmanlıların son zamanında da pide adeti var. Zaten pide Türklere mahsus bir ekmektir. Yani bazlama, pide çeşidi ekmekler Türklerde yaygın olarak pişirilir. Ramazan-ı Şerif'e mahsus pişiriliyor. İstanbul'da başka zaman pide bulmak mümkün değil. Evlerde ekmek pişirildiği vaki. Fakat pide yaygın değil. Ramazan-ı Şerif'e mahsus. Bu da enteresan. Bu adet hala günümüzde de devam ediyor. Yani Ramazan-ı Şerif'te pide üretiliyor. Ramazan dışında pide arasanız bulamıyorsunuz. Bazı fırınlar...
Evet, ara ara görüyoruz ara. Ama yani yaygın evet. olarak.
Ama kimse de ya bir pide alayım diyeyim demiyor. Ramazan'da arıyor evet. insanlar bunu. Bu da yaygın. İftariyeler yapıldıktan sonra herkes akşam namazını kılmaya çekiliyor. Akşam namazını kılıyorlar. Evde selamlık dairesinde bu için hazırlanmış bir yer var. Buradan namazlar kılınıyor. Eğer akşam namazını camide kılıp gelinmemişse evde kılınıyor. Bu arada hizmetkarlar iftariyeleri topluyorlar. Hı hı. Ve sofraya bundan sonraki yemekleri servis yapıyorlar.
Yani o şey sinemadaki 10 dakika ara gibi.
Evet.
O arada bütün sofra toplanıyor.
Sofra tamamen değişiyor. Tamamen değişiyor. Çünkü iftariye sofrası ayrı bir sofradır. Tamamen yemeğe endeksi.
Burada hiç çorba vesaire yoktu değil mi?
Yok,
sadece
iftariye. Çorba olmaz. İftariyelik. Çorba şimdi gelecek. Birkaç çeşit çorba. Ondan sonra birkaç çeşit sulu yemek. Efendim kıymalı yumurta veya pastırmalı yumurta. Ondan sonra şöyle bir ara verilir. Arada bir böyle sütlü tatlı falan ikram edilir. Hoşaf mutlaka var. Arkasından esas yemek gelir.
Şimdi onu sırayla gidelim.
Tamam.
O birkaç çeşit çorba özellikle Ramazan'a özel birkaç çeşit çorba mı yoksa genel yaygın bildiğimiz çorba mı?
Ramazan Şerif'e mahsus. Yani yemek davetlerinde aynı yemekten birkaç çeşit yapmak eski İstanbul'da adetti. Yani bir et yemeği var. Bir de başka bir et yemeği var. Onu seven onu yemez, onu yemez ve her ikisinden de yer. Yani mümkün mertebe misafire ikram. Farklı beğenileri, farklı boğaz damak lezzeti olanlara farklı imkanlar sunabilmek için alternatifli yemekler var. Mesela etli bamya varsa bir tarafta da etli bakıyorsunuz kuru fasulye oluyor mesela. Yani onu yemeyen onu yiyebiliyor gibi. Yani aynı yemekten mesela şimdi etli bamya olsa niçin bir daha etli kuru fasulye olsun?
Evet.
Yapılmaz. O onun yerini tutar. Sulu yemek. Ama eskiden öyle değil. Hele bir de ev zengin bir evse mutlaka aynı yemekten birkaç çeşit. Pilavdan yani birkaç çeşit.
Birkaç farklı menü oluşturuyorlar
evet.
aslında.
Aynen öyle. Tatlıdan birkaç çeşit. Pilavdan birkaç çeşit. Etli yemekten birkaç çeşit.
Şimdi enteresan biz bir misafir ağırladığımız zaman işte çorba, ana yemek, pilav, yanında işte zeytinyağlı bir yemek, börek ve tatlıdan evet. oluşan bir menü oluşturuyoruz. Evet. Şimdi onlar aynı misafiri 3 kez ağırlamış gibi.
Aynen öyle.
3-4 ayrı menü oluşturuyor.
Yani birkaç menü oluşturuluyor. Farklı damak zevklerine göre, farklı kültürlere göre herkes her şeyi yemez diye düşünüyor. Bir de tabii bu biraz da misafire alaka gösterildiğinin bir göstergesidir. Ne kadar çok yemek yapılırsa ev sahibi bize ne kadar kıymet vermiş ki? Çeşit çeşit yemekler. Bunlar kolay değil. Ama zaten eskiler böyle insan ağırlamayı, insanlara ikramda bulunmayı, cömertlikte bulunmayı bir zevk haline getirmişlerdi.
Bir de tek başına yapmıyorlar. Şimdi benim evime misafir gelse bana en fazla bir kişi yardım eder.
Evet.
Ve benim aynı gün 3 ayrı menü çıkartmam için 3 gün önceden
Tabii.
çalışmaya başlıyor
Tabii.
olmam
Şimdi
gerekir.
Şimdi anlattığımız mesela eski İstanbul konaklarında, saraylarında ve köşklerinde mutlaka aşçılar, yamakları falan var. Hı hı. Bunun dışındaki İstanbul evlerinde de zaten bir sıradan İstanbul evi düşünün. Yani ara mahallede, Koca Mustafa Paşa'da bir İstanbul evi. Bu İstanbul evinde de evin hanımı var. Kaynanası var mutlaka veya annesi var. Veya gelini var veya kızı var veya kız kardeşi var evlenmemiş. Veya evde birkaç tane besleme var. Eski İstanbul evlerinde mutlaka en az bir tane besleme olurdu.
Kimsesiz yani boğaz soğukluğuna o evin...
Kimsesiz bir çocuk alınır, büyütülür, yetiştirilir ve gelin edilirdi. Evin çocuklarından ayrılmayacak bir şekilde. Belki bir gömlek aşağıda. Yani çok farklı değil. Bir gömlek aşağıda ilgi gösterilerek beslenir, evin kızı olarak yetiştirilir ve bu eve yardım eder. Halayıklar vardı eskiden. Yani cariyeler, köleler. Onlar da belli bir müddet küçük yaşta konağa gelirler. Onlar hizmetkar sınıfındadır. Ama ev halkı onları evin bir ferdi gibi mütalaa eder. Yetişirler. 25 yaşına gelince mahalleden bir esnafla baş göz edilip konaktan çıkarılırlar. O zamana kadar eve yenileri alınır.
Acemi böyle bir sirkülasyon
der,
var.
Acemi derler onlara. Onlar onları yetiştirirler. Böyle bir sirkülasyon evlerde, fakir evlerinde bile böyle. Yani bu için ayrı bir paraya da gerek yok. Yani bir evde 5-6 tane kadın, evlenmemiş halalar, dul kalmış teyzeler bir evde. Dolayısıyla kadınların çok olduğu yerde mutlaka
iş bölümü
yapılıyor. Yani eskiler bir de gözlerinde büyümüyor kadınların yani. Çok erken kalkıyorlar. Başka şeyleri, bir de işi onu iş ediniyorlar.
Evet. Tabii şimdi şimdiki düzenle hakikaten karşılaştırmamak gerektiği
Tabii.
bir örneği bu. Şimdi 3 çeşit çorba en az. 2 ya da 3 çeşit çorba. Ne olur bunlar Ramazan'da?
Şimdi bu şimdi de çok yapılan, sofralardan eksik olmayan mercimek çorbası İstanbul'un as çorbasıdır. Kırmızı mercimek çorbası. Düğün çorbası İstanbul'un as çorbasıdır. Efendim, mevsime göre sebze çorbası İstanbul'un çorbasıdır. et suyu çorba en çok rastlanan.
Nasıl yani, sadece?
Sadece et suyu, hafif kıvam terbiyelendirilerek, içine de küçük et parçaları atılarak veya atılmayarak et suyu çorba en çok rağbetli olan çorba. Halbuki bunların her birisi birer yemektir.
Evet.
Her birisi ağır bir şeydir.
Sadece o et suyu çorbayı yanına bir parça pide ve iftarlıkla tabii şimdi elbette, pek çoğumuz doyup
ağır,
kalkıyoruz.
Ağır bir şeydir. Fakat ben bunu eski İstanbullularda da gördüm. Bu kültüre aşina olanlarda da gördüm. Şimdi bunlar bu yemeklerde kıtlıktan çıkmış gibi davranmıyorlar. Herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Sofrada neler olacağını da biliyor. Zaten ev sahibi bazen de önceden kahyası vasıtasıyla menüyü ifşa ediyor.
Evet, söylemiştiniz onu. Evet.
Yani çünkü ya getiriyor koyuyor oraya, ki koyması mümkün olmayan yemekler de var. O takdirde önceden ifşa ediliyor. Yani bu kibar evlerinde bilhassa son zamanlarda yazılı olarak menü hazırlanmış.
Bugün bunlar var.
Bunlar var ama onun dışındaki evlerde kahya veya kimse bu işi hizmetle meşgul olan kimse o anda yani
her sesli evin, olarak mı söylüyor evet, yani herkes evin, oturduktan sonra.
Her evin ağası vardır. Ağalar derler bunlara. Yani evin hizmetiyle, alımıyla, satımıyla, dışarıyla ilişkilerini tertip eden ağalar vardır. Bu ağalar evin hizmetkarlarıdır. Bunlar köle asıllı da olabilir, dışarıdan maaşla çalışanlar da olabilir. Bunlar sofra kurulduğu zaman sofraya eğilerek, yani sofra hizmet ederken böyle onların kendilerine mahsus bir zarif hareketlerle hizmet etmeleri vardır. Hizmet ederken eğilir ve menüde ne olduğunu söyler.
Bu tabii yemek...
Ondan sonra sofraya getirir ama o menüleri. Ama millet birazdan şu gelecek, ben bunu fazla yemeyeyim veya ben bunu çok seviyorum bunu yiyeyim onlardan az yerim diye kendisini kontrol ediyor.
Böylece neyi ne kadar yemek istediğine de karar
evet,
veriyor.
Evet, böyle olunca tabii kimse kıtlıktan çıkmış gibi yemiyor. Her yemekten tadıyor, her yemeğin ifadesini alıyor. Eski tabirle hiçbir yemeğin hatırını kırmıyor. Ama sevdiği bir yemek olduğu zaman ona biraz daha ağırlık veriyor. Böylece hem fazla abur cubur yemeden hem iftar sofrasını bir işkence haline dönüştürmeden yemeği tamamlıyor. Yani eskilerin böyle bir şeysi var. Kendine hakim olması var.
Çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Tekrar birlikte olacağız yarın inşallah. Ben iftar sofranızın bereketli ve sevdiklerinizle dolu olmasını diliyorum. Ne yediğiniz değil, unutmayın. O yediklerinizi o sofraya nasıl getirdiğiniz ve kimlerle paylaştığınız çok önemli. Afiyet olsun efendim şimdiden iftar sofrasına oturacak olanlara. Kolaylıklar diliyorum.